Ayrım 35.
Bitmedi. İran, İslam devriminin propagandasını yapmak, devrimi ihraç etmek amacıyla Türkiye'den gençleri kandırıp İran'a yolladığını, bomba, sabotaj konularında eğittiklerini ve Refah Partisi ile çok sıkı ilişkiler içinde olduklarını da itiraf etmişti. Ali Kent, 1967 yılında İran'dan Türkiye'ye gelip TC vatandaşı olmuştu. TRT Dış Yayınlar Bölümünde tercüman olarak çalışıyordu. 1986 yılının son aylarında gazete ve dergiler günlerce Ali Kent'in itiraflarına yer verdiler. Sonra ne oldu? Ne olacak? Ali Kent önce 7 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı Kırıkkale MKE davasından beraat etti. Olayda sabotaj yoktu. Patlamanın nedeni teknik arızaydı. Sonra Afşin Elbistan termik santralındaki patlamalarında proje hatasından meydana geldiği ortaya çıktı. Ondan da beraat etti. 13 Ekim 1986 tarihinde gözaltına alınmasıyla başlayan bombalı sabotajlı serüveni 12 Nisan 1988 tarihinde aldığı tahliye kararıyla son buldu. Gazeteci Neyire Özkan, 1980'li yılların son dönemlerinde Türkiye gündemini epey meşgul eden olayın peşini bırakmadı. Ali Kent'i 1992 yılında İstanbul'un varoşlarında buldu ve konuşturdu. Bir sabah evimden çıkıp işime giderken yanımda duran otomobildeki şahıslar ismimi sordu, söyledim. Beni otomobile bindirip boynuma torba geçirip ağır hakaretler ederek MİT'e götürdüler. İlk olarak bana İslami Cihat Örgütü üyesisin, Ebu Nidal'in Türkiye temsilcisisin, Ürdünlü diplomatı öldürenlere de araba temin ettin dediler. İçime müthiş bir korku girdi. Bana MİT'tesin deniyordu. Bana söyleyen bana yumruk atmadan önce ya bunları kabul edeceksin ya da biz sana kabul ettirmesini biliriz dedi. Ondan sonra girişti, boksör tekniğiyle yumruklar indirdi. Gerisini hatırlamıyorum, hücrede buldum kendimi. Bunlar kimdi biliyor musunuz? Biri Hiram Abbas, diğeri Mehmet Eymür. Abbas'ı ilk defa Başbakan Özal'ın yanında Suriye gezisine giden MİT görevlisi olarak fotoğrafı gazetelerde çıktığında tanıdım. Eymür'ü de öyle, çıkan fotoğraflarından. Yumruklarla başlamışlardı. Suçlamaları kabul etmeyince falaka, elektrik, türlü türlü işkence, insanlıktan çıktım. Sorgunun 3 ya da 4. günüydü. Gata'ya kaldırılmışım. 13 Ekim'de gözaltına alınmıştım. Sorgu 31 gün sürdü. Bu süre boyunca nelere evet demedim ki? Yüzünü görmediğim birine İran'dan oluk gibi akan paraları verdim. Hiç gitmediğim Elbistan'ın olmayan posta caddesinde bulunmayan bir kahvehanede nasıl buluştuğumuzu uzun uzun anlattım. Sadece fotoğrafını gördüğüm kişilerin iş ortaklarım olduğunu teyit ettim. En fazla da tanıdığım o zavallı müteahhit ile işlediğim cürümü itiraf etmekle zorlandım. Ama kızım imdadıma yetişti. Yan odadan gelen çığlıkları o zaman 15 yaşında olan genç kızıma ait olduğu söylendiğinde artık suçlamalarla ilgili tereddüt etmeyi bıraktım. Sonunda isnat olmuş tüm suçlamalara ben yaptım demek zorunda bırakıldım. Hayretler içinde kalıyorsunuz. Gerçekten o ıstıraplar içinde insan vücudunun kabul edemeyeceği ağırlıktaki işkenceler altında çaresiz her şeye evet dedim. 20 yıldır görmediğim arkadaşlarımı suçladım. Yüzlerine nasıl bakarım diye düşüne düşüne. Aktüel Dergisi 15 Ekim 1992. Ali Kent'e neden çok ağır suçlamalar yapılmıştı? Suriye casusu ve aynı zamanda İran İslami Cihat Örgütü'nün mensubu Ali Kent, cezaevinden çıktıktan sonra elini kolunu sallaya sallaya İstanbul'da nasıl dolaşıyordu? Bu kadar tehlikeli bir casusun İstanbul'a yerleşmesine nasıl izin verilmişti? Anlaşılan Ali Kent'in yıllarına neden olan olaylar zinciri başka amaçlar için kullanılmıştı. Ali Kent piyon olarak kullanılmıştı. Neydi o amaçlar? Hiram Abbas'ın yükselme hırsıyla açıklanabilir mi bu amaçlar? Yoksa Türkiye-İran ilişkilerini baltalamak isteyenlerin bir senaryosu mu tüm bunlar? Orta Doğu'da oyun çoktu. Sinagog katliamı. Türkiye'de bulunan İranlı, Filistinli, Suriyeli, kısaca Orta Doğulluların arka arkaya gözaltına alındığı 1986 yılının sonbaharı hayli hareketli geçiyordu. İstanbul'da meydana gelen sinagog katliamı dünya ajanslarını harekete geçirdi. 6 Eylül 1986 günü sabah saat 9.15 sıralarında İstanbul Kule dibindeki Neve Şalom Sinagogu açılış yapıldığı gün silahlı 4 kişinin saldırısına maruz kaldı. Saldırganlar önce kapıdaki görevliyi sonra da iç kapıdaki bir başka kişiyi öldürüp ardından kapıları kapatıp sinagogda bulunanları otomatik silahlarla taramaya başladılar. Ayinde bulunan Eyüp, Balat, Fener gibi semtlerde oturan Musevi vatandaşlardan 21'i öldü. Saldırganlar intihar saldırısı düzenlemişlerdi. Attıkları bombayla ikisi can vermiş ancak diğer ikisi kaçmıştı. Kanlı saldırıdan sonra Beyrut, Lefkoşa ve İstanbul'daki haber ajanslarını arayan kimliği belirsiz kişiler saldırıyı İslami Direniş, Filistin İntikam Örgütü, Kuzey Arap Birliği Teşkilatı adlı örgütlerin üstlendiklerini bildirdiler. Gazeteci Cengiz Çandar 14-20 Eylül 1986 tarihli Yeni Gündem dergisine Neve Shalom sinagogundaki katliamı kimin yaptırdığına ilişkin ilginç bir değerlendirmede bulundu. Yapılan saldırı emsalleri hatırlandığında Ebu Nidal grubu tarafından gerçekleştirildiği izlenimi veriyor. Arap ve Filistin örgütlerinin birçoğuna İsrail Gizli İstihbarat Örgütü sızmış durumdadır. Mossad, Arap ve Filistinli örgütlerdeki maksimalist eğilimleri özendiriyor olabilir. Zehirlenecek atmosfer barıştan yana olmayan İsrail'in işine gelir. Filistin Ankara temsilcisi Ebu Firas'ın 21 Eylül 1986 tarihinde Nokta dergisine yaptığı açıklama, gazeteci Cengiz Çandar'ın değerlendirmesiyle örtüşüyordu. Bu eylemler Mossad'ın işine yarıyor. Bu sinagog baskınından kim kazançlı çıkacak? Bu noktada İsrail sempati topladı ve insanlar Filistinlilerden nefret etti. Bunu yapanlar bunun böyle sonuçlanacağını çok iyi biliyorlardı. Ebu Firas bu arada küçük bir ayrıntıyı da sözlerine ekliyordu. Türk yetkililer Ekim ayının sonlarına doğru Michel Herbert isimli bir İsrailliyi İzmir sinagogunun önünde yakalamışlardı. Bu adamın yanında içinde patlayıcı madde bulunan bir çanta ele geçirilmişti. Tartışmaya son noktayı Dışişleri Eski Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil koydu ve olayın bir provokasyon olduğunu söyledi. Dipnot nokta 14 Haziran 1987. Eylemi kimin yaptığı ve yaptırdığı uzun süre gündemi meşgul ettikten sonra dosya kapatıldı. Olaya kuşkuyla bakanlar sinagog saldırısını Türkiye ile Filistin Kurtuluş Örgütü'nün arasını açmak isteyenler mi yaptı sorusunu hep akıllarında tuttular. Özal sivil general arıyor. Kor General Hayri Ündül, dünyayı şoke eden sinagog baskınından bir gün önce oturmuştu MİT müsteşarlığı koltuğuna. Ve bu şanssızlığı MİT'te görev yaptığı 2 yıl boyunca da Kor General Ündül'ün yakasını bırakmayacaktı. Süresini dolduran Kor General Burhanettin Bigalı'dan sonra MİT müsteşarlığına kimin geleceği, Başbakan Turgut Özal ile Genelkurmay Başkanlığı arasında yine soğuk rüzgarların esmesine neden olmuştu. Başbakan Özal'ın kafasındaki plan Hiram Abbas'ı müsteşar yapmaktı. Ancak 1986 yılında henüz bunu yapacak gücü yoktu. Hiram Abbas ve ekibinin Filistinli avı da işe yaramamıştı. Bu nedenle MİT müsteşarlığı için Sivil Paşa aramaya başladı. Aslında Burhanettin Bigalı'dan memnundu. MİT müsteşarlığında kalması için teklif götürdü. Bigalı Paşa, seni Kor Generallik rütbesinden emekli yapalım ve uzun yıllar MİT'in başında tutalım. Kor General Bigalı teklife çok kızdı. Or General olmak istiyordu. Başbakanın aksine kendisini hiç sevmiyordu. Genelkurmay Başkanı Or General Necdet Üruğ'a çok yakındı. Özal MİT'in başına Milli Güvenlik Kurulu toplantılarına bazen katılan MGK Genel Sekreterliği Toplumla İlişkiler Başkanı Tümgeneral Teoman Koman'ı getirmeyi düşündü. Ancak Koman Paşa'nın rütbesi uygun değildi. Askerler Başbakan Özal'ın Sivil Paşa aradığını öğrenmişlerdi. Bastırdılar 12 Eylül döneminde Sıkı Yönetim Askeri Hizmetler Koordinasyon Daire Başkanlığı gibi kritik bir görevde bulunan Kor General Hayri Ündül'ü MİT müsteşarı yaptılar. Başbakan Özal yeni müsteşarı hiç tanımıyordu. Tek bildiği öyle kolay yabana atılacak bir general olmadığı ve istihbarat işlerine kafası çalışan biri olmasıydı. En önemli özelliği şüpheciliğiydi. Hayri Ündül teşkilat hakkında kulis almak için bir akrabası aracılığıyla eski bir MİT mensubuyla görüşmek istedi. Ündül Paşa'nın akrabası MİT eski mensubuna randevuyu şöyle veriyordu. Ben sana telefon edeceğim. Telefonda çocuğunun hastaymış gibi durumunu soracağım. Ve şu saatte gelebilir miyim diyeceğim. Verdiğim saat görüşmenin saati olacak. Buluşma yerini ise ben sana bir aracı aracılığıyla bildireceğim. MİT müsteşarı Ündül telefonlarının dinlendiğinden şüphelenip bu çareye başvuruyordu. Ne kadar haklı olduğunu Türkiye 2 yıl sonra öğrenecekti. Özal ekibinin MİT'teki kodu F2. MİT müsteşarı Hayri Ündül'ün işi hayli zordu. Teşkilat bölünmüştü. Teşkilat içindeki Özalcıların kodu F2 idi. MİT'ten emekli olup da Özal'a yakın olanların kodu ise F02 idi. Teşkilatın içinden hiçbir zaman gitmemiş siyaset rüzgarı yine güçlü esmeye başlamıştı. Başbakan Özal'ın özel büro kurduğu ve siyasi rakipleriyle parti içindeki grupları izlettirdiği iddia ediliyordu. Hasan Celal Güzel, Meclis Susurlu Komisyonu'na verdiği ifadede bazı ANAP'lı milletvekilleriyle bakanlar hakkında dosyalar düzenlendiğinden bahsediyordu. Dipnot, Hasan Celal Güzel, Meclis Susurlu Komisyonu ifade tutanakları, sayfa 846-850-852. Bir dönem Adnan Menderes'in yaptığı gibi kendisine karşı çıkanlara Özal dosyalarını gösteriyordu. Örneğin Turgut Özal, Mustafa Taşar'ın dosyasını bir kurmayına gösterip, bak senin Mustafa ne haltlar yiyor diyordu. Ayrıca eline Mustafa Taşar'la ilgili video bant da vardı. Nereden geliyordu bu dosyalar? Kimler veriyordu bu video kasetlerini? Hiram Abbas, Müsteşar Hayri Ündül'ü atlayarak direkt başbakana raporlar sunuyor, briefingler veriyordu. Hiram Abbas'ın ANAP kabinesinden sıcak ilişkiler kurduğu bir diğer kişi ise Adnan Kahveci'ydi. O da kendisi gibi istihbarata, gizli dinlemeye ve James Bond'luk oynamaya çok meraklıydı. Dipnot, MIT yasasına göre müsteşarın kimlere bilgi ve rapor vereceği belliydi. Aksi takdirde yasaya göre 2 ile 8 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum olabilirdi. Ancak Türkiye ileriki yıllarda daha nelerle karşılaşacaktı? MIT'in başına öyle müsteşarlar gelecekti ki başbakan eşine bile briefing vereceklerdi. Aklı hep silahlı operasyonlarda olan Hiram Abbas, Başbakan Özal'la çoğu zaman aynı görüşleri paylaşıyordu. Teşkilatın en önemli işi kontr-espiyonaj neredeyse unutulmuştu. Zaten Özal, Emniyet Genel Müdürlüğü Kanunu'na geçici 7. maddeyi ekledi. MIT'in dış görevleri sanki emniyete de verilmişti. Dış istihbarat şahtı, şahbaz oldu. O tarihten sonra yurt dışına bir de emniyet kadrolarından güvenlik ateşeleri gönderilmeye başlandı. Devlete çok büyük bir maliyet yükleniyor, hiçbir iş yapmayan güvenlik ateşeleri elçiliklerde, konsolosluklarda, koruma memuru gibi oturuyorlardı. En güzel örneği ABD'ye giden Şükrü Balcı'ydı. İddiaya göre ABD'den aldığı çiftliğinde yaşıyor, devletten de maaş alıyordu. MIT'in ikinci adamlığına getirilen Hiram Abbas kısa sürede iki kez ABD'ye gitmişti. Gidişi, görüşmeleri ve dönüşü nedense sır gibi saklanmıştı. Ancak döndükten sonra bazı fikirleri daha hararetli savunmaya başladığı gözleniyordu. Başbakanlık konusunda Özal, Hiram Abbas'ın da bazen bulunduğu sohbetlerde MIT'in sivilleştirilmesini tartışmaya açıyordu. Sivilleşmeden herkes başka anlamlar çıkarıyordu. Ancak Özal ile Hiram Abbas'ın görüşü birbirine çok yakındı. Onlara göre sivilleşme, MIT'in başına asker olmayan birinin getirilmesi demek değildi. Teşkilatın içe ve dışa dönük olmak üzere Amerika'daki CIA ve FBI gibi iki başlı olmasını istiyorlardı. MIT ikiye bölünsün, iç ve dış istihbarat olsun diyenlerin gerçek maksatları bugüne kadar Türkiye'de hiç tartışılmadı. Aslında Amerikan metodunun ortaya atılmasının altında Türkiye'nin federatif bir yönetimle idare edilme isteği yatmaktaydı. Çünkü ikiye ayrılmış modelleri genelde federal sistemler uygulamaktaydı. Bu modeli ortaya atanların gerçek niyetlerini söyleyememesinin altında kamuoyundan alacakları tepki vardı. MIT'i sivilleştirmek için siyasi atmosferin uygun olmasını bekliyorlardı. Bu nedenle Türk siyasetinin temel yasalarını tartışmaya açmışlardı. Nazi generali Gehlen'in öğrencisi Hiram Abbas'ın öğretmeni, MIT eski müsteşarı Fuat Doğu, Yeni Forum dergisine "Bırakalım artık şu yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini, cihan Türklüğüne dönelim" diye yazıyordu. Dipnot, Yeni Forum, 15 Ekim 1986. Yeni Forum, 1983 yılında kurulan CIA'nın örtülü kontrolü altındaki Ulusal Demokrasi Vakfı'ndan National Endowment for Democracy 100 bin dolar yardım almıştı. Aydın Yalçın neden yardım aldıklarını 1-15 Nisan 1989 tarihli Yeni Forum'da yardımın Türkiye'de totaliter rejimlere karşı ve demokrasinin yerleşmesiyle ilgili mücadeleye katkı için verildiğini yazıyordu. CIA eski başkanı Stanfield Turner, CIA Gizlilik Demokrasi adlı kitabında CIA'nın paravan dernekler, vakıflar, sendikalar aracılığıyla yararlı dost unsurları desteklemek için her yıl milyonlarca doların gönderildiğini açıklıyordu. Sendikalar, dernekler bir tür paravan kuruluş görevi yaparak para kaynağının CIA olduğu gerçeğinin öğrenilmesini önlüyordu. Böylece bizden para alan yabancı sendika ve derneklerin Amerikan kuklası diye anılmasını da önlüyorduk. Dipnot, Adnan Akfırat, Pentagon ve CIA belgeleriyle özel savaş, kaynak yayınları 1997 sayfa 109-110. MIT eski müsteşarı Fuat Doğu, Türkiye'nin Orta Doğu'da, Kafkaslar'da, Balkanlar'da aktif olmasını istiyordu. Hem siyaseten hem de askeri açıdan. Fuat Doğu, Türkiye'ye Sovyetler Birliği'ne karşı koçbaşı misyonunu üstlenmesini öneriyordu. CIA'nın Türkiye istasyon şefi Paul Henze de o yıllarda benzer sözler sarf ediyordu. CIA Orta Doğu masası eski şefi Graham Fuller, "Türkiye artık bir alt süper devlettir" sözlerini sık sık tekrarlıyordu. Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra bütün Orta Asya ve Balkanlar, Türkiye'nin politik, ekonomik ve askeri etkisine açık hale gelmiştir. Hiram Abbas ile CIA şefleriyle aynı görüşleri paylaşıyordu. Dipnot, konuyla ilgilenenler gazeteci Ufuk Güldemir, Graham Fuller röportajının yer aldığı 26 Şubat 1990 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'ne ve Paul Hensin ABD Hava Kuvvetleri için hazırladığı 32 sayfalık 21. yüzyıla doğru Türkiye raporunun yer aldığı 22 Haziran 1994 tarihli Aktüel dergisine bakabilirler. Yeni Osmanlılık fikri Türkiye'de yavaş yavaş dile getiriliyor, Orta Doğu'da en yakın müttefikimiz artık İsrail denmeye başlanıyordu. Dipnot, 19 Kasım 1992 tarihinde milliyetçi lider Alparslan Türkeş bile altı köşeli yıldızın altında İstanbul Balat'taki Ahrida Sinagogu'nun açılışına katılacaktı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye gezisinde protokoldeki yerini alıyordu. Amerika gezisinde görüşme yaptıkları kuruluşlar arasında hep Yahudiler vardı. 1960'lı yıllarda demokrasinin hep bir Yahudi oyunu olduğunu söyleyen Türkeş artık değişmişti. Türkiye, Orta Asya ile İsrail ile birlikte kol kola giriyordu. Rakip ise İran'dı. ABD'nin yeni projesi Turancılarla aynı noktada birleşmişti. İşte bunun için MIT'in sivilleşmesi gerekiyordu. Türkiye sınır ötesinde kirli operasyonlar yapacak kendi siyasını kurmalıydı. Türk siyası sadece SB'nin istikrarsızlaştırılması için değil, en yakın komşu ülkelerde de faaliyet gösterecekti kuşkusuz. Musul-Kerkük senaryosu. İran-Irak savaşı 22 Eylül 1980 tarihinde başladı. Savaş denk güçlerin mücadelesi ekseninde geçiyordu. Batı ülkeleri de iki tarafa milyarlarca dolarlık silah satıyordu. Ancak işler 1986 yılında değişmeye başladı. İran cephelerde üstünlük sağlamaya başlamıştı. 1986 Ekim ayı ortalarından sonra İran-Irak savaşı kızışırken Kerkük petrol tesisleri önem kazanıyordu. Dünya basınında Türkiye'nin ABD'nin tavsiyesiyle Kerkük Musul'a gireceği haberleri sıklaşıyordu. Başta ABD olmak üzere Batı, Irak petrollerinin İran'ın eline geçmesiyle İslam fundamentalist hareketlerin Orta Doğu'ya hakim olacağı tehlikesinden söz ediyordu. 18 Ekim, Irak, Kerkük'e saldıran ve boru hattını tehdit eden İran'dan destek alan Kürt Barzani kuvvetlerini geri püskürtmek üzere harekete geçti. Aynı gün İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ankara'ya geldi. İranlı yetkili Kerkük'le ilgili mesaj getirmişti. İran hükümeti ileride Türkiye'nin Musul Kerkük'e sahip çıkabileceği iddiaları karşısında Türkiye ile görüşme ihtiyacını hissetmişti. 26 Ekim, Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Kenan Evren Başkanlığı'nda Musul Kerkük toplantısı yaptı. 29 Ekim, Mesut Barzani Kerkük'e saldırı hazırlığına giriyordu. Gazeteler İran hükümetinin Barzani ile birlikte Kerkük'e girerek Irak'ı kesin yenilgiye uğratacağına inandığını yazıyordu. 31 Ekim, CIA'nın ünlü istasyon şefi Paul Hens, Garp bölgesinde ABD'li ve İsveçli iki bayanla dolaşıyordu. Hiram Abbas da aynı tarihlerde MIT'in Güvenlik Daire Başkanlığı ekipleriyle bölgede dolaşıyor, bazen sınır ötesine geçiyorlardı. 1-2 Kasım, ABD'nin ünlü International Herald Tribune gazetesinde William Pfaff imzasıyla İstanbul senaryosu yayımlanıyordu. Senaryonun başlığı petrol alanlarına bir ABD saldırısı şeklindeydi. Senaryo İran'ın Kerkük'e yönelttiği komando saldırısı üzerine kaleme alınmıştı. 5 Kasım, İran Meclis Başkanı Rafsanjani Tahran Radyosu'nun haberine göre Cuma hutbesinde şunları söylüyordu. Türk yetkililerden bazıları Saddam'ın çöküşünden sonra Irak'ın kuzey bölümüyle Kerkük bölgesindeki petroller üzerinde çıkarları bulunduğuna dair görüşler beyan etmektedir. Bunlar çiğ sözlerdir. Türk yetkililerden bundan sonra Irak'ın kuzeyine kimse el atamaz. Petrolü alıp götüremez. Orası Kürt halkına aittir ve onların olacaktır. 6 Kasım, NATO'nun 13-18 Kasım günü İstanbul'da yapılan genel kurulunda 4 Türk tümeninin İran, Irak ve Suriye sınırına kaydırıldığı açıklanacaktı. 2. ve 3. ordu teyakkuza geçmişti. 26 Kasım, İran uçakları Türkiye-Irak boru hattının geçtiği Kerkük'ü bombaladı. Basra'ya birkaç kilometre kalacak kadar yaklaşmıştı. İşte bu sıcak günlerde Türkiye'de Musul-Kerkük senaryoları hararetle tartışılıyordu. MİT eski müsteşarı Fuat Doğu'nun ileri sürdüğü yurtta sulh, cihanda sulh paralosundan vazgeçilmesi tezi, özellikle Başbakan Özal'a yakın çevrelerde hayli olumlu puanlar topluyordu. Fuat Doğu, dünya Türklüğünü savunuyordu. Dünya Türklüğüne geçişin ilk adımı Irak'tan Musul ve Kerkük'ün alınmasıydı. Bunun hukuki dayanakları da yok değildi. Yeni Forum dergisinde Aydın Yalçın, bir yerin statüsü değişince, yani İran Irak'a girerse, eski anlaşmalarda kabul edilen esasları gözden geçirmek söz konusu olabilir diyordu. Adı geçen eser sayfa 4-14. Neydi eski anlaşmalar? Musul, Kerkük, Misak-ı Milli sınırları içindedir. 1936 yılında yapılan anlaşmaya göre de Türkiye'nin Musul petrollerinde %10 hissesi vardı. Irak 50 yıldır bu hissenin karını ödemiyordu. Zaten o bölgeler eskiden beri Türkmen değil miydi? Kürt politikacı Kamran İnan 10 Kasım 1986 tarihli Milliyet'te Kerkük'te Türk varlığı bulunmaktadır. Dolayısıyla Türkiye bu müdahalede hiç yoktur diye düşünülemez diyor ve gerekirse askeri müdahaleyi de içeren aktif politikalar öneriyordu. Tartışmaların yoğunlaştığı günlerde ABD Savunma Bakan Yardımcısı William Taft 7 Kasım 1986 tarihinde 24 saatlik bir yıldırım ziyareti için Ankara'ya geldi. Basın Amerikalı Taft'ın koltuğunun altında Pentagon'un Musul-Kerkük senaryosunun bulunduğunu yazıyordu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Ürü randevusuz gelen ABD'li yetkiliyi kabul etmedi. ABD'liler Genelkurmay'ın bu tavrına çok şaşırdılar. Amerikalılar anladılar ki Türk Silahlı Kuvvetleri Musul ve Kerkük'e müdahaleye karşıydı. Türk Silahlı Kuvvetleri Musul ve Kerkük'e müdahale etmiyordu. Ancak 15 Ağustos 1986 tarihinde Kuzey Irak'ta bulunan PKK kamplarını havadan bombalıyordu. Ardından Türk Silahlı Kuvvetleri 13 yıl sonra yine bir askeri operasyona başlıyor ve Kuzey Irak'a giriyordu. Ancak kalmak için değil, PKK kamplarını basıp dönmek için giriyordu. Genelkurmay, Amerika'nın Kuzey Irak'ta 1965 yılından beri bir planı yürürlüğe koymak istediğini biliyordu. Musul-Kerkük bahaneydi. Asıl amaç bölgede özerk bir Kürdistan kurmaktı. Bunun hamisi de Türkiye olacaktı. Genelkurmay, İran ve Irak'ı parçalamayı amaçlayan Amerika'nın özerk Kürdistan planının ileriki yıllarda Türkiye'yi de böleceğini düşünüyordu. Plandan haberdar olan Türk Silahlı Kuvvetleri bu nedenle ne siyasi otoriteyi ne de müttefiki ABD'yi dinliyordu. Başbakan Özal 2 Şubat 1987 tarihinde ABD'ye gitti. Başkan Ronald Reagan'la görüştü. Özal'ın bu görüşmede Genelkurmay Başkanı Ürü'yü şikayet ettiği iddia edildiyse de doğrulanamadı. Başbakan Özal Amerika'da Houston Methodist Hastanesi'nde bypass olup 2 ay sonra Türkiye'ye geldiğinde bir sürprizle karşılaşacaktı. TSK'nın üst tepesinde de bypasslar yapılacaktı. Özal'ın kulağı paşalar. Tarih 18 Nisan 1987. Türkiye tarihinde ilk kez bir genelkurmay başkanının görev süresi dolmadan emekliliğini istiyordu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Ürü prosedür gereği Ağustos ayını beklemeden 15 Haziran tarihi itibariyle emekli olacağını açıkladı. Orgeneral Ürü neden erken emekli olmak istemişti? Eğer Orgeneral Necdet Ürü Temmuz ayında toplanacak 140 askeri şurayı beklerse, Temmuz itibariyle Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki görev süresini doldurmuş olan Orgeneral Necdet Öztor'un emekli olacaktı. Orgeneral Necdet Ürü, adaşının emekli olmasını istemiyor, yerine Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna oturmasını arzu ediyordu. İşte bu nedenle emekliliğini öne almıştı. Genelkurmay Başkanı Ürü'nün böyle davranmasının nedeni olarak şu yorum yapılıyordu. Ürü ve Öztor'un Belçika kulübünün üyeleridir. Bu ekip TSK'nın başına kimin geleceğini 2000 yılına kadar planlamışlardır. Genelkurmay Başkanı'yla yıldızları hiç barışmayan Başbakan Özal, Orgeneral Ürü'nün emekli olmasını dört gözle bekliyordu. TSK içinde kendine yakın bazı paşaların bulunduğu kulağına fısıldanmıştı. Bunlardan biri Orgeneral Recep Ergun'du. Turgut Özal Recep Ergun'la ANAP'a geçen eski MDP'li Mehmet Yazar'ın evinde düzenlediği müzikli ev toplantılarında samimi olmuştu. Tanışmaları ise eskiydi. 1970'li yıllarda Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu toplantılarından tanışıyorlardı. Biri Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, diğeri MİT Müsteşar Yardımcısıydı. Ancak o yıllarda ilişkileri bürokratik ilişkiden öteye geçmemişti.